Ayrım 14 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 221 Alsam elini elime aman. Başlar mısın başlayalım mı? Karagöz'ün evini taşlayalım mı? Başlar mısın başlayalım mı? Karagöz'ün evini taşlayalım mı? Yeşil Tulumba'da Dil Küşah Kıraathanesi'ndeyiz. Karagöz perdesinin önündeki ilk sıraları tutan çocuklar bir ağızdan tempo tutmaya başlamışlardır. Çünkü saz takımı bu akşam icrayı ahengini uzattıkça uzatmıştır. Çocukların yaygarasına perdenin arkasından hayalci Katip Salih Efendi karık sesiyle karşılık verir. Susun çocuklar ha, geliyorum. Siz bu kuru sıkıya aldırmayın. Şimdilik pupa yerken bir gemi resmiyle bezenmiş göstermeliği incelemeye bakın. Biraz sonra onu orada göremezsiniz. Bir başka yerde de görmenize olanak yoktur. Çünkü göstermelikler çokluk üzerinde meyveleri bulunan bir ağacı, bir küp üstünde yol alan bir cadıyı, yedi başlı ejderha ile güreşen pehlivanı, tırısa kalkmış bir at üstünde ok atan bir savaşçıyı canlandırır. İşte narekeci ucuna cigara kağıdı sarılmış bir kumaştan başka bir şey olmayan narekesini eline aldı. Kenarındaki delikten üfleyince vızz arı sesine eş bir ses çıkacak. Eskiden olsaydı ustalıkla çatlatılmış kamışlar da bu işi görürdü. Ustalar arasında kamışla taksim geçenler bile vardır. İşte çıngırakla çaldı, perde aydınlandı. Katip Salih Efendi'nin eli ve elinin gölgesi perdenin yukarısından sağa sola ağır ağır oynatarak göstermeliği çekip aldı. Dallı güllü basmadan yapılmış hayal perdesi iyice ortaya çıktı. Boyu 4, eni 5 arşındır bu perdenin. Ortasına eni 2, boyu 1,5 arşın büyüklüğünde bir hasse dikilmiştir. Bunun etrafına geçirilmiş ölmez oğlu iplerini görüyor musunuz? Onlar perdenin yere sıkıca bağlanıp gerilmesine yarar. Biz her şeyi söyleyelim de siz ister kulak verin ister vermeyin. Beyaz perdenin içine perdenin elinde bir raf da asılmıştır. Rafın ortalık yerinde bakırdan büyüyecek yayvan bir kap vardır. Az önce perdeyi aydınlatan şavk bu kabın içindeki iç yağına belenmiş kalın pamuk fitilin tutuşturulmasıyla elde edilmiştir. Yağdan kızıp parlamaması için de kabın içine bir zincir parçası konmuştur. Oh keyfim oh! Katip Salih Efendi'nin yardağı Karagöz oyunlarına özgü bir yöntemle tefili çalmaya, hayalci Salih Efendi de yegâh makamındaki semayı okumaya başladı. Hey benim afiti canım aman! Dili dost kalbi düşmanım aman! Ah yolu da feda bu canım aman! Ah aman etme bu edayı, gel kuzum etme bu cefayı. Alsam elini elime aman, sarılsam ince beline aman, mailim tatlı diline aman. Ah boyu boyuma menendim aman, kerem eyle gel efendim aman. Salih Efendi geç kalmamış olsaydı yörük makamında bir ara semaisi de okurdu. Ama bu akşam buna olanak yoktur. Bakın Hacivat of hay hak diyerek sol yandan kendini perdede gösterdi bile. Bir yandan da perde gazeli başlamıştır. Bunu iyi dinleyelim. Halit Fahri'ye inanmak gerekirse Katip Salih perde gazelini çok iyi okur. Perde gazelleri içinde en ünlüleri Nakşi Su'nun Remzeder Hüsnü'nde Rüyet Perdesi. Ya da perde kurdum bezmi irfana safa göstermeye diye başlayanlarıdır. Ama biz burada bu akşam bu iki gazeli de dinleyemeyiz. Çünkü bunlardan birincisi daha çok Bahçe adlı oyunda, ikincisi de Tahir ile Zühre'de okunur. Oysa Salih Efendi bu akşam burada çokça şair bulunduğunu anlamış olmalı ki bize Şairlik adlı oyunu sunuyor. Gazeller genellikle tasavvufa yeşil ışık yakar. Bunlar kara göz tasvirlerine hayal ya da gölge kişiliği vermeye, böylece onları resim gibi günah sayılmaktan kurtarmaya yarar. Biz bunu da söyleyelim de siz ister umursayın, ister umursamayın. Ha, Katip Salih'in bu akşamki Karagöz tasvirlerine 1,5 altın ödediğini de belirtelim. Ters evlenme gibi kalabalık mı kalabalık oyunların tasvirleri ise 3 altındır. Tasvirler bunları işleyen sanatçıların dükkanlarında satıldığı gibi aktarlarda da satılır. Her oyunun tasvirleri gözlerinden iplere geçirilerek dükkanın tavanına takım takım asılır. Kimi zaman kara gözcüler de tasvir oyar. Kendi buluşlarına, kendi beğenilerine uygun tasvirler yapar. Ama Katip Salih öylelerinden değildir. Doğrusunda Ahmet Rasim, Katip Salih'in kara gözünde hiçbir yenilik bulmaz. Ezberlediklerinden hiç mi hiç dışarı çıkmaz der. Yalnız Katip Salih'in taklitlerde pek usta olduğu su götürmez. Bu akşam bize bir Arap taklidi yapacaktır ki bu kadar olur. Yaktı beni gavurun kızı, dız dız dı dız dız. Şayır şayır yaktı beni, dız dız dı dız dız. Bu akşam burada horoz akıllı kara gözle Hindi düşünceli Hacivat'ın birbiriyle kavga ettiğini de göreceğiz. Karagöz Hacivat'ı bir güzel pataklamaktan da çekinmeyecektir. Ama yaygarayı yine kendisi koparır. Aman aman öldüm, imaret çorbasına döndüm. Cındırın sonunda kendimi yerde buldum. Amanın ballarım baldırlarım, darbayı tekme viyenin etkisinden eşek gibi zırlarım. Amanın omuz başlarım, cereyanı tokattan tüysüz kalan hilal kaşlarım. Nedir? Yıllarca sonra Salah Birsel Hindi düşünceli Hacivat'ın boyuna suyu kesilmiş değirmene benzetilmesine hüngür hüngür üzülecek ve Türk aydınının toplum içindeki durumunun onunkinden pek hallice olmadığını da anlayınca sazını eline alacaktır. Söyledi bakalım, ne söyledi Salah Birsel? Ne yapar çileli Hacivat şimdi mezarda? Dayak mı yer yine kara gözden o yerde? Yoksa çay mı pişirir pilav ya zerde? Ne yapar çileli Hacivat şimdi mezarda? Büyük hayalleri yoktu zaten hayatta. Bozuk düzen bir ev, üstelik Balat'ta. Şaşırmaya kalkmamıştır bu yüzden Arafat'ta. Dedim ya, tok gözlüydü zaten hayatta. Kaldıysa tuhaflığı kalmıştır perdede. Çektiklerine gülünüyor hala memlekette. Zekası ki dolaşırdı 3-5 dilde. Ne yapar çileli Hacivat şimdi mezarda? Ne var, biz böyle oyuna maydanoz doğramaya kalkınca şairlik oyununun sonuna geldiğini bile anlayamayız. Kara gözle fırsattan yararlanarak bu kez de Hacivat'ı kağıthanede biten sazlığa benzetip ona bir miralay daha patlatır. Hacivat, yıktım perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen diyerek kendini dışarı atacaktır. Ama bu ne işe yarayacaktır? Bizim bildiğimiz kadarıyla Hacivat'ın bu akşam burada hayatı gitmiş, bayatı kalmışsa, yarın akşam divan yolunda Arif'in kıraathanesinde de aynı şey olacaktır. Ondan sonra gelsin kahvehaneler, gitsin kahvehaneler. Haftaya Şehzade başında Şems ya da Fevziye kıraathanesinde ya da Vezneciler'de kıraathane-i Osmani'de iseler, öbür hafta Çeşme Meydanı'nda Mahmud Ağa kıraathanesinde olacaklardır. Daha sonraki haftalar ise onları Kasımpaşa Küçük Hamam Caddesi'nde Kamil Efendi Gazinosu, Üsküdar Çarşı yolu Taşçıbaşı Kıraathanesi, Tophane'de Rıza Efendi Kıraathanesi bekleyecektir. Hem de yalnız Katip Salih Efendi değil, hayalcilerden yüzlercesi karagöz oyunlarını eski koltuklara cila vurur gibi evirip çevirip seyircilere süreceklerdir. Nedir? Bu hayalcilerin içinde yeni bir şeyler ortaya koyan da azdır. Geçen yüzyılın en önde gelen hayalcisi Çaylak Tevfik'tir. Musahipzade Celal onu öve öve bitiremez. Çaylağın kara gözü perdeye öyle bir indirişi, onu Hacivat'la öyle bir tutuşturuşu vardır ki halk gülmekten kırılır. Kimi zaman bu gülme kasırgası bir çeyrek bile sürer. Çaylağın çok ince nükteler ve mazmunlarla çağını eleştirmesi de değme hayalcinin yapabileceği işlerden değildir. Ama o daha çok özel toplantılarda gösterir sanatını. Ayrıca Çaylak adında bir gazetede çıkarır. Çaylak adı da ona oradan gelir. Evliya Çelebi de Kör Hasanzade Mehmet Çelebi'nin büyükten büyük bir hayalci olduğunu söyler. 4. Murat'ın önünde de kara göz oynatmış olan Mehmet Çelebi, Arapça, Farsça bilir, musikiden anlar. Besteleri bile vardır. Ayrıca eli de hattatlığa yatkındır. Çelebi hayal oyunlarına yeni bir yön vermiştir. Perde içinde perde kurarak kara göz oynatmak onun buluşudur. Evliya Çelebi onun 300 çeşit taklit yaptığını, hiçbir hayalcinin onunla boy ölçüşemediğini de yazar. Çelebi'nin günde 15 saat hiç durmadan karagöz oynattığı bile olmuştur. Ne var, o bir saray karagözcüsüdür. Zaten Evliya Çelebi'ye göre hayalciler iki bölüye ayrılır. Birinciler kahve kahve dolaşıp perde kuran ya da orta halli İstanbulluların toplantılarında, düğünlerinde hayal oynatan halk karagözcüleridir. İkinci bölük ise sarayda, vezir konaklarında, kibar sözcüklere düşkün kişilerin evinde hüner gösteren saray karagözcüleridir. Riyasız Evliya Çelebi bunlara Üstad Karagözcü adını da verir. Bunlar karagözün tasavvufa değgin niteliğini yitirmemeye çalışırlar. En ustaları Salkım Söğüt Tekkesi Şeyhi Fehmi Efendi ile kaymakam hayali Cerrah Salih Bey'dir. Salih Bey, bunu Katip Salih Efendi ile karıştırmayın, ikinci Abdülhamit'i sünnet de etmiştir. halk karagözcülerinin oynattığı hayal oyunu son yüzyılda gittikçe nezaketten uzaklaşmış, sonunda da tulumbacıların eline düşmüştür. Ama bunların arasında da usta hayalciler vardır. Direkler arası kahvelerinde karagöz oynatan karagözcü Mehmet'ten başka, Kasımpaşa'da karagözcüler kahyası Hayal Küpü Emin Ağa ile Yorgancı Abdullah Efendi de eski ve ünlü hayalcilerdendir. Karagözcüler ilkin sadece Ramazan aylarında sanatlarını gösterirken, sonraları meddahlar gibi daha başka zamanlarda da hünerlerini halka sunmaya başlamışlardır. Bu iş için de en çok cuma gecelerini seçerler. Onların Tahtakale'de Kadıhan'ında özel bir kahveleri de vardır. Burası yanınca bu kez de yine Tahtakale'de Baltacı Anı karşısındaki kahvede toplanmaya başlarlar. Hayalciler sanatlarında ilerledikçe perde ortasına asılan püsküllerinin sayısı da artar. Püsküllerin sayısı 7'ye çıktı mı artık o hayalci durdurak dinlemez. Kethüda yani kahya adını alır. Karagözcüler loncasının da başı olur. Hayalciler daha sonraki yıllarda Mısır çarşısında paçacılar kapısına giden caddedeki Çavuşoğlu çıkmazında da toplanırlar. Çünkü orada da bir kahve vardır. Musahipzade ise onların Beyazıt'ta Simkeşhane içinde ve Galata'daki bir kahvede eğleştiklerini söyler. 19. yüzyıl ortalarında Karagöz özellikle Fatih, Sultanahmet ve Tophane'de oynatılır. Nerval, Serasker Kapısı dolaylarında bir Karagöz tiyatrosunda, 19. yüzyılda Karagöz tiyatroları da açılmıştır, İffet'in kurbanını seyretmiştir. Karagöz'ün yanı sıra İki Dulun Kocası adlı bir taklitli güldürü de oynanmış ve Nerval'in gözünde büyümüş alyon kesilmiştir. Dipnot, alyon, argoda gösterişli, carçaflı, görkemli ve para babası anlamında. Hak dostum hak. Hak dostum hak. Bu kez de Parmak Kapı'da Yol Geçen Anı kahvesine dalalım. Dipnot, Parmak Kapı, Beyazıt ile Çemberlitaş arasında bir semt. Şemdanizade Mürit Tevarihinde Bitpazarı yangınını anlatırken Parmak Kapı'nın da adı geçer. 31 Mart 1750 gecesi saat 5'te İstanbul'da Mercan'dan ateş çıkıp söndürüldükten sonra Bitpazarı'ndan Hallaç dükkanından yeniden ateş çıkıp ve Salih Ağa konağına, ondan taştan Bitpazarı'na ve abacılar ve yorgancılar ve yağlıkçılar ve kavaflar yani tüm çarşı ile birkaç bin keselik eşyayı kül ve kömür ettikten sonra Parmak Kapı'dan çıkıp Tatlıkuyu'ya, bu da Beyazıt dolaylarında bir semt varınca 12 saat yandı durdu. Biraz sonra Meddah Şükrü Efendi menkabesine başlayacaktır. İşte kapı açıldı Şükrü Efendi. Üstünde setre pantolon, püskülü fesinden iki parmak uzun. Gözleri siyah ve minik. Yüzüne bakmaya kalkmayın, kendinizi tutamaz gülersiniz. İşte şimdi kahvenin ortasındaki sete doğru ilerliyor. Kahveciye selam, sağa sola selam, ortaya selam, beylere, ağalara selam, muhtara, kapıdaki anahtara selam, karagöze, karakaşa, sırdaşa, adaşa, arkadaşa, yoldaşa, demirbaşa selam. Küçük bir masayla iskemle setin üstünde kendisini beklemektedir. İskemleye oturduktan sonra sağ elindeki sopayı masanın üstüne, sol elindeki zembili de iskemlenin yanına yere bırakacaktır. Zembilin içinde çeşitli şapka ve başlıklar var. Arap taklidi için keyfe, Karamanlı taklidi için kocaman bir fez, Ermeni için takke, Arnavut için yağlı beyaz fez, Çerkes için kalpak, Kürt taklidi için keçe külah unutulmamıştır. Zembilde Şükrü Efendi'nin taklidini yapacağı kişilere özgü giysiler de kıpırdamakta. Kahveci çırağı da seyirtir, Şükrü Efendi'nin kahvesini getirip önüne bırakır. Hüp, Şükrü Efendi bir yandan kahvesini yudumluyor, bir yandan da parmağındaki yüzü, ki onu padişahın armağan ettiği büyüklüğünden anlaşılmaktadır, dinleyici ve seyircilerin görmesi için hiç gereği olmayan el kol hareketleri yapıyor. Etraf kalabalık mı kalabalık, müşteriler neredeyse masaların üstüne çıkacak. Tanzimat sonrasında kahvelere masalar girmeye başlayınca kahvelerin içi daralmıştır. Eskiden olsaydı Şükrü Efendi köşede bir yerde oturur, dinleyiciler de alçak iskemleler üzerinde onu yarım daire biçiminde çevirirlerdi. Böylece kahve daha çok insan almış ve geç gelenler bugünkü gibi kendisini kahvenin önden dinlemek zorunda kalmamış olurlardı. Ama kapıdakiler yalnız geç gelenler değildir, içeri girecek parası olmayanlar da büyük çoğunlukta. Mevsimin kış olmasına karşın kapının açık kalması o kadar önemli değil. Bir kez bu kalabalığa hava gerek, sonra kahvenin içindeki soba gürül gürül yanmakta. Şükrü Efendi'nin gözü bir ara sobadan yana kayar. Kahveci saygın müşterilerini oraya oturtmuş, ellerine de birer nargile tutuşturmuştur. Şükrü Efendi cebinden kocaman basma mendilini çıkarıp omuzuna atıyor. Zembildeki başlıklardan başkasına gerek duyduğu vakit bunu başlık olarak kullanacaktır. Bu başörtüsü için de iyi bir yardımcıdır. Şükrü Efendi öyküsünü anlatırken onu ağzını kapamak için de kullanır. Böylece rahat bir nefes almış, birkaç saniye olsun dinlenmiş olur. Bu süre içinde sözlerinin dinleyenler üzerindeki etkisini de tartmak fırsatını elde eder. Onların coşkusuna birkaç saniyelik merak da katmış olur. Yani her şey hesaplıdır. İşte Şükrü Efendi sopasını alarak masanın üstüne de 3 kez vurdu. Sonra da sopayı yine masanın üstüne dikkatlice bırakacak. Ama onu öykü arasında süpürge ya da tüfek olarak da kullanacaktır. Kapı çalınması ya da daha başka sesler içinde ondan yararlanması gerek. Şükrü Efendi sopadan sonra avuçlarını da 3 kez şaplatır. Kahvedekilerin tümü öykünün başlamak üzere olduğunu anlamıştır. Şükrü Efendi daha önce Tanrı'ya şükretmeyi de unutmaz. Halk da aminlerle buna katılır. Hak dostum hak! Şükrü Efendi tekerlemesine girmiştir artık. Arkasından da menkabe gelecektir. Şükrü Efendi bu geceki öyküsünde bir punduna getirip 3 türlü meddah olduğunu da açıklayacaktır. Birinci tür meddahlar Hamza, Battal Gazi gibi yiğitlerin gözü pekliğinden, yararlılıklarından açan öyküler anlatır. Bunlar bu öyküleri ya ezberden anlatırlar ya da kitaptan okurlar diyecektir. Daha sonra da sözlerini şöyle sürdürecektir. İkinci tür meddahlar destanlar, ahenkli, vezinli övgüler anlatır. Ama bunları sazlarla çalıp çığırırlar. Bunlar çokluk Erzurum dolaylarında yetişir. Bir üçüncü tür meddahın fideliği ise İstanbul'dur. Bunlar da benim gibi taklitli öykü söyler. Nedir Şükrü Efendi'nin bu akşam lafını etmeyeceği bir şey varsa, o da padişahın ya da vezirlerin yeni ve son kararlarıdır. Eskiden olsaydı o da bu kararları yine punduna getirip dinleyicilere duyurur ve bir canlı gazete görevi görürdü. Gazeteler çıkmaya başlayalı bu görev meddahlardan alınmıştır. Alınması da iyi olmuştur. Çünkü menkabenin kendisi zaten saatlerce sürmektedir. Bunların içinde 3 saat sürenler bile vardır. Ama kimileri 1,5 saatte biter. Şükrü Efendi'nin bu akşam anlatmaya başladığı öykü de 3 saat tutacaktır. Ama öykünün en can alacak yerinde Şükrü Efendi anlatısına ara verecek ve dinleyicilerden para toplamaya başlayacaktır. Çünkü Şükrü Efendi'nin de yaşaması gerek. Hem o bir gecede birkaç kahve dolaşıp cebini iyice şişiren meddahlardan da değildir. Kimi kahvelerde meddahın ücretini kahveci verir, onun para toplamasına meydan bırakmaz. Ama bu akşam burada böyle bir şey söz konusu değil. Zaten kahvecilerin bu yolu seçmeleri hiç de iyi sonuç vermez. Verilen parayı az bulan meddahlar kimi zaman öyküyü yarıda bırakıp kaçar. Gerçi kahveciler bu duruma düşmemek için meddahları çokluk, kasideciler adı verilen meddah loncalarından getirtirler. Ama bunlar da her zaman sevilen meddahlardan olmaz. Şükrü Efendi'nin bu akşam burada anlattığı öykü Süleyman ile Saba Melikesi adlı menkabe değildir. Dipnot, Nerval, Voyage en Orient adlı kitabında bu öykünün özetini de verir. O olsaydı dinleyicilerden bir bölüğü Süleyman'ı, bir bölüğü de Saba Melikesi'ni tutar ve aralıkta da bunlar birbiriyle ateşli tartışmalara girmiş olurlardı. Şükrü Efendi Fransız ozanı Gerard de Nerval'in Beyazıt Camii arkasındaki kahvelerden birinde bu menkabeyi dinlediğini ve o akşam dinleyiciler arasında kavga çıkmasına ramak kaldığını iyi bildiği için bu menkabeye yaklaşmayı göze almaz. Ne var bu denli kavgalar hiç de çok değildir ama kimi zaman bunlar cinayetle de sonuçlanır. Böyle bir olay Bursa'da Saçakçızade adındaki meddahın başına gelmiştir. Saçakçızade o gün Bedi ile Kasım öyküsünü anlatmaktadır. Dinleyiciler adam akıllı coşmuştur. Kimileri öyküden Bedi'nin başarılı çıkmasını ister. Kimileri de Kasım'ı destekler. Kasım'ı tutanlar arasında sipahi Hayli Ahmet Çelebi de vardır. Çelebi aralıkta Saçakçızade'ye etki yaparak öykünün sonucunu kendi isteğine doğrultmaya kalkışır. Buna içerleyen Saçakçızade öykünün ikinci bölümüne geçtiği vakit Çelebi'nin gözündeki bir sakatlığa taş atar. Bu kez kızmak sırası Çelebi'ye geçmiştir. Öfke ki ne öfke! Gözleri büyür, ağzı çarpılır, burun delikleri demirci körüğü gibi inip çıkmaya başlar. Çelebi durdurak dinleyecek gibi değil artık. Hançerini çektiği gibi Saçakçızade'ye saplayıverir. Bu akşam Meddah Şükrü Efendi'yi dinlerken 1887 yılında olduğumuzu da unutmamalı ve buna şükretmeliyiz. Yol geçen hanı kahvesine bu Ramazan değil de gelecek Ramazan gelmeye kalkışsaydık Şükrü Efendi'yi dinleyemezdik. Çünkü 1888 yılında Şükrü Efendi saraya aldırılmış olacaktır. Hoş, biz de o zaman İsmet Efendi'yi dinlerdik. Ama onu dinlemek için de buraya değil, divan yolunda Arif'in kıraathanesine gitmemiz gerekirdi. Ama onu dinlemeye, acele etmeye de gerek yok. Nasıl olsa o yaz gecelerinde de çarşı kapıda simitçi fırınının bitişiğindeki arsada söyler. Dahası yazlık ve seyir yerlerine değin uzanır. Ona sokakta rastlarsanız kolayca da çıkarabilirsiniz. Başında Tunus fesi, üstüne abani sarık, sırtında sako, ayağında elifli şalvar vardır. Sakallıdır, burnu mor bir patlıcan, yüzü çiçek bozuğu. 1884 yılında Şükrü Efendi Aksaray'da otururken o da ciğerlerini cerrahpaşa havasıyla şişirir. Nedir, İsmet Efendi'yi dinlemekten azanırsak 20. yüzyılın başlarında onu da bulamayız. İsmet Efendi de o yıllarda ölecek ve meydan Aşkî Efendi'ye kalacaktır. Aşkî Efendi Bodrumludur. Başında 0 numara siyah fes, arkasında kısa bir ceket, onun altında yarım Fransız denilen açık renk bol bir pantolon, ayağında ökçesi 41 iskarpin vardır. Ama okuması yazması yoktur. 1001 direkteki ipek ibrişim tezgahlarında çalışmaktayken Mercan'da terlikçiliğe kalkışmıştır. 1-2 yıl sonra da Beyazıt Yangın Kulesi'nde gözcü olacaktır. Sesi güzeldir, şarkıyı da yoluna yordamına göre okur. Şükrü Efendi'nin yetiştirmesi olduğunu söylerse de onun katına ulaşamaz. Yalnız bu açığını kapamak için son yıllarda yanına Yekçeşimoğlu adında bir kemancı ile bir kanuncu almak kurnazlığını gösterecektir. Çalgı ile türkü çığıracak, yer elverişliyse iskemlesine inip oyun da oynayacaktır. Şu var ki bu yıllarda dinlenecek asıl meddah Sururi'dir. Ozan Sururi'nin torunlarından olduğunu söyleyen bu meddahın babası, kızlar ağası Hafız Behram'ın katibi Ahmet Hakkı Efendi'dir. Sururi Fatih'te Müftü Hamamı dolaylarındaki baba evinde dünyaya gelmiştir. Efendi kılıklıdır, yağ tulumudur ama okuması yazması vardır. Halit Fahri onu meşrutiyetten 1-2 yıl önce Bakırköy'de deniz kenarındaki kahvede bir sürü dinlemiştir. Sururi uzun muzun menkabeleri arasına fıkralar, öykücükler de katıştırır. Halit Fahri bunların içinde bir harem ağasının ut dersi alışını anlatan öyküye bitmiştir. Sururi öyle canlı anlatır ki kahvenin içi kahkahadan çın çın öter. Ama Sururi'yi dinlemek için de acele etmek gerekir. O da Bursa'daki bir düğünde ölümle kavuşacaktır. Ölüm nedeni çok pilav atıştırmak. O da ölünce artık herkes İsmet Efendi'nin oğlu belediye kantar görevlisi Kadri Efendi'nin ardından koşmaya başlayacaktır. Taklitlerde çok başarılıdır Kadri Efendi. Hele tuzsuz Deli Bekir'i kendisinden de canlı kılar. Ama o daha çok evlerde söyler öykülerini. Meddahlık en çok 3. Murat çağında almış yürümüştür. 3. Murat'ın Eğlence adında bir meddahı vardır. Ama eğlencenin dinlemediği öyküsü kalmamıştır. Bir gün kendisine başka bir meddah bulunmasını buyurur. Cenani adında bir meddaha haber salarlar. Cenani padişahın karşısına çıkmadan öykülerini bir güzel yazdırır. Sonra da sayfaların çevresini yaldızla süsletmek için bir tezhipçiye gider. Bunu duyan eğlence, hadi masal bu ya diyelim, tezhipçiyi kandırır. Öykülerin topunu öğrenir. Onları padişaha gidip bir bir anlatır. Cenani öykülerini 3. Murat'a sunduğu zaman da umduğu ilgiyi bulamaz. Bu çağın başlıca meddahları arasında Lalin Kaba lakaplı, Bursalı Seyit Mustafa Çelebi ile Derviş Hasan da anılabilir. Selim Nüset gerçek, Fatih'in sarayında da Mustafa adlı bir kıssahan ile Balaban Lal ve Ömer adlı iki meddahın bulunduğunu yazar. Aynı yıllarda İvaz adında bir meddah da yaşamıştır. Evliya Çelebi de Yıldırım Beyazıt'ın Kör Hasan adında Arap bir meddahı olduğundan söz eder. İkinci Selim çağında yaşamış meddahlardan bilinenler ise Nakkaş Hasan'la Çok Yedi Reis'tir. 19. yüzyıl meddahları içinde Muhasip Nuri Efendi, onun çırağı Kız Ahmet, Piç Emin, Kız Ahmet'in yetiştirmesi Camcı İsmail, Mürekkepçi İzzet, Yağcı İzzet ile Ayasofya Camii baş müezzini Lüleci Mehmet en sevilen meddahlardandır. Kız Ahmet'e kız denilmesinin nedeni kadınsı tavırlarıdır. Kız Ahmet'in öyküleri de bitmek tükenmek bilmez. O menkabelerinin arasına şarkı ve müzik de katar. Keçe Cizade İzzet Molla Kız Ahmet'le arkadaşı Piç Emin için Piç Emin'i doğurur Kız Ahmet diye biten bir dörtlük bile yazmıştır. Denilebilir ki ulam ulam meddah vardır. Metin Ant Geleneksel Türk Tiyatrosu adlı kitabında yüzü aşkın meddahın adını sıralar. Bunların bir bölüğü Köprülüzade M. Fuat'ın Meddah adlı yazısından devşirilmiştir. Metin Han bir dergide yazdığı bir yazıda, Dipnot Folklor Dergisi sayı 3 Temmuz 1969, İstanbul'daki başlıca meddah kahvelerinin dökümünü yapar. Baba Ali Caddesi yeni gazete bitişi Bahçeli Gazino, Aksaray'da Oğlanlar Dergahı yanında İhsan Bey Kıraathanesi, Yeşil Tulumba'da Dil Kuşağı Kıraathanesi, Beyazıt Maliye karşısında Mısır Lokantası Bahçesi, Fatih Caddesi'ne Reşadiye Kıraathanesi, Beşiktaş İskele Gazinosu, Büyüklere İskele Gazinosu, Üsküdar'da Taşçıbaşı Kıraathanesi, Kasımpaşa'da Koltukçular içinde Bahriye Kıraathanesi, Eyüp'te İskele Gazinosu, Divan yolunda Türkiye Kıraathanesi, Yusufpaşa'da İhsan Efendi Kıraathanesi, Kumkapı İstasyonu'nda Şefik Kıraathanesi, Samatya Kayıkhane Bitişiği Koyul Efendi Gazinosu, yine Aksaray'da Tramvay İstasyonu'nda Merkez Kıraathanesi, yine Yeşil Tulumba'da Giritli Necati Efendi Kıraathanesi, Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde Yani Kıraathanesi, yine Koca Mustafa Paşa'da Çınar'da Dimitraki Kıraathanesi, Şehremin'inde Hacı Salim Ağa Kahvesi, Ali Paşa Caddesi Ahmet Baba'nın Gazinosu, Kızdaşı Caddesi Hamdi Efendi Kıraathanesi, Saraçhane Caddesi Nuri Baba Kıraathanesi, yine Kumkapı'da Kazım Ağa'nın Bahçeli Kahvesi, Hekimoğlu Ali Paşa dolaylarında Bostan Caddesi'nde Yeni Kıraathane, Sultanahmet Köşebaşı Kıraathanesi, Beyazıt Tramvay Caddesi Afitap Kıraathanesi, Kadırga'da Kutucu Mustafa Efendi Kıraathanesi, Esir Pazarı'nda Hürriyet Kıraathanesi, Fındıklı'da Hamam karşısında Kadı Efendi Kahvesi, Tophane Boğazkesen Caddesi'nde Cihan Yandı ile Beşir Efendi Kahveleri, Nuri Osmaniye Caddesi'nde Letafet ve Nuri Osmaniye Kıraathaneleri, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde Yüksek Kahve, yine Üsküdar'da Çarşı yolunda İsmail Efendi Kıraathanesi, Kadıköy'de Kurbağalı Dere Caddesi Söğütlü Çeşme'deki kahve, yine Tophane'de Tramvay Caddesi'nde Arnavut Ahmet Efendi Kahvesi, yine Tophane'de Türbe-i Şerif karşısında Trabzonlu Şükrü Efendi Kıraathanesi, yine Beşiktaş'ta Köprübaşı Hamamı karşısında Lazari'nin kahvesi, yine Divan yolunda Arif Bey Kıraathanesi, Çemberli Taş'ta ünlü helvacının karşısında Osman Ağa'nın kahvesi. Bu bölüme son verirken size Meddah Muhsin'den açmadan da edemeyeceğiz. Ahmet Rasim'in de dostu olan Muhsin zamanının ünlü meddah ve nekrelerindendir. Ama sanatını kahvelerden çok eş dost toplantılarında gösterir. Ahmet Rasim'e göre Muhsin Tarabya'da en çık İngiliz centilmenini andırır. Kalender'e bayılır, baharı Şişli'de geçirir, Beykoz'a güvenir, Paşa Bahçe'de gezer. Çubuklu'da keyif çatar, Mirgün Korusu'nda bülbül gibi öter. Kavak'ta çakar, İncirköy'de küfeye biner, Bebek'te eğlenir, Arnavutköy'de kuzu ciğeriyle piyaza yatar. Çengelköy'de gününe göre asılır, Çamlıca'da ortadan yiter. Kartalı kuş darıcayı yemlik sanır. Fener'de parlatır, Langa'da herkesin maksudu bir ama rivayet muhtelif dizesinin ayaklarına yatar. Muhsin bir gün Beyoğlu'ndaki hazır elbiseci Einstein'dan bir giysi almıştır. Karaköy'de atlı tramvaya atlarken giysi ot liflerinden dokunduğu için tramvay beygiri kokuyu almakta gecikmez. Ve hartadak Muhsin'in kolunu ısırır. 14. Ayrımın sonu, sayfa 238.